Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki sevgili konuğumuz yok. Çünkü tam bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, devam ediyoruz. 7 yıl sonra da yazı çıkıyor hatta. 40. bölümdeyiz.
40.
40. Yani bakacağız. Arkadaşlar biz bizeyiz, nasılsınız?
İyiyiz Özgür. İyiyiz Doğuş. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız?
İyiyiz Doğa, iyiyiz Evren.
Aynen.
Evet, 40 ederle bir açılış yaptık herhalde değil mi? Anksiyete Müzik Sohbetleri'nin 40. yılı kutlu olsun, 40 eder.
İşte
40. yılı mı?
40 yapar. 40. yılı mı dedi bu arada?
Allah söyletti işte, bak görüyor musun?
Kestik.
40 yıldır böyle.
Bunu böyle biz ölmüşüz mesela. İşte bu kaydı kasapta bulmuşlar.
Değil mi bu? Evet. Bu başka bir hikayeydi de neyse anlatmayacağım. Tam emin değilim anksiyete.
Ya
şöyle bir şey biliyorum ben. Evet, Mendelssohn kasapta buluyormuş Beethoven'un bir eserini. Ete sarıyorlarmış. Düşünsene, çiçek kasabına gidiyorsun böyle. Puandork var etin üstünde. Sadece konservatuarlar biliyor şu an. Evet.
Etsiz şarkılar.
Müthiş başladık. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Olaylı Türkiye gündeminde nasıl hissediyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Biz bizeyiz.
Yani sosyal medyaya her baktığımda içim gün ve gün daha da çok kararıyor. Ama iyiyiz. Yani hani vardır ya o iyiyiz şeyse öyle. Yani bir durum yok yani.
Anladım. Bu Amerikan pozitifliği mi ve... Önemli olan şey pozitif bakmaktı mı yoksa içten inanıyor musun bu ana?
Yoksa kaybedecek hiçbir şeyimiz olmadığı evet. için mi acaba?
Mi? Yani o delirmenin verdiği özgüven mi yoksa gerçekten bir umudun var mı?
Bir umudum.
Psikanaliz yapıyoruz şu an devam.
Bir umudum tabii ki var. Bir umudum tabii ki var. Ondan kaynaklı henüz kafayı yemedik diye düşünüyorum. Hepimizin. Hepimize aynı keseyi koyuyorum yani.
Ama genel olarak şu an... Global perspektifte baktığımızda diye sesim kalınlaşıyor. Gerçekten her rezillik. Yerde bir şey var.
Global olarak yani, bakarsak rezillik abi dünya tam anlamıyla.
Yani böyle dünya haberlerini izliyorum. Şaka değil abi, her yerde bir işte hareket, bir protesto.
Evet, çünkü
her yerde var şaka gibi yani.
Bu konudan bağımsız A yönetimi, B yönetimi diye şey yapmıyorum. Yönetimler çok sıkı bir hal aldı ki bu zamanında Covid ile ilgili Covid'in ilk çıktığı günlerdeki yazılarda İtalyan ve Fransız düşünürler bir yazı yazmıştı. Gerçi sadece İtalyan Fransız değil, isimleri hatırlayamadım şu anda, Zizek de var içlerinde. Yazıda şey yazıyordu yani, terör ve bu tarz salgın problemleriyle elimizdeki o doğal haklarımızı da, işte ne bileyim dışarı çıkma ya da özgürlük haklarımızın da birçoğunun devlete bilinçli olarak verilmesi. Hani al bu hakkımı ama beni koru deriz ve bu hak bir süre sonra suistimal edilir. Buna dikkat edin diye bir uyarı yazısıydı. Tabii bu günümüzde de devam ediyor. Aynı zamanda da devletlerin çok uzun zamandan beri köklü bir şeyi var, gücü, otoritesi var. Toplumlar üstünde artık iyice şey olmuştu. Mesela Polonya'da hala kürtaj yasası tartışılıyor şu anda. Kürtaja çok büyük bir engel
evet.
Var. Ondan sonra cema yani
burada zaten Boğaziçi Üniversitesi aha, olayları evet iyice yani, artış.
Macaristan'da sen Viktor Orban isimli bir adamın yönetimindeler. Orada öyle var. Putin Rusya çok kötü durumda. Yani orada basına çok yansımıyor çünkü aşırı örtbas ediyorlar. Yani küçük Çin gibi bir şey. Sürekli orada da Pussy Riot isimli bir grup sürekli tutuklanıyorlar. Ve zaten işte muhalefet isimlerinden tam ismini hatırlamadım işte hapse atılıyor sürekli falan. Yani dünyada bayağı bir karışıklık var. Brezilya'da sen orada ayrı bir şaklaban var falan böyle. Durum pek içler acısı değil.
Olaylar farklılaşıyor yani.
Teşekkürler Doğuş Koç. Şimdi Eskişehir'deki Esin Nilay Kur'an zengin ne dönüyoruz gibi böyle TRT Haber sunucusu gibi hissettim şu an. Yani tam güzel bir başlangıç oldu ama bayağı böyle spiker gibi. Ya Esin bu... sende durumlar nasıl?
Diye ya bende durumlar nasıl biliyor musun? Bu artık hani ben tabii Doğuş kadar her yeri takip etmiyorum ama bende daha böyle şey oldu.
Sende her şey metal galiba şu an.
Ha?
Sen de her şey metal galiba şu an. Bir...
Ben de her şey metal ama metal de böyle hani sadece müzik perspektifinden bakamadığımız için. Ya yani her şeyin sebebi bu işte 1000 yıl önce de böyleymiş. İşte 2000 sonra da böyle olacak muhtemelen. Şeyler değişiyor. Dönem değişiyor yani. Bütün aslında o çekirdekteki mevzular aynı. Bunu da fark edince böyle şey oluyor insan ya hani fazla bütüncül bakıyorum. Bu sefer işte her şey metal mesela şu anda tezim metal üzerine olduğu için her şeyi metal olarak görüyorum. Yani metal hani ulaşımlar. Şeyin en en köküne inip abi bunun da zaten problemi çekirdeği çok bunun da problemi çekirdeği. Bu işte bu problemin de çekirdeği. Bu falan gibi bir şey oluştu bende. Ben de çok fazla umut yok genel olarak ben biraz daha depresif bir tip olduğum için ama ya artık ben daha şey kafasındayım hani artık ne olabilir daha kötü ne olabilir yani diyorum. Evet. Her geçen gün biraz daha kötü bir şey oluyor. Artık gittikçe böyle şeyim her şey anlamsız gelmeye başladı yani hani abi biz neye çabalıyoruz acaba falan. Beni hayata bağlayan pek bir şey yok yani bu aralar.
Anladım demek ki 40. bölümde sen artık anksiyetelerinden kurtuldun.
Ben tabii canım.
Bu program amacına ulaştı demek yani. Ve anksiyetesiz müzik sohbetleri devam ediyor diye böyle yaygın yaygın konuşuyormuşum.
Hadi biz de sana soralım o zaman. Sende ne var ne yok?
Ya ben böyle şeyi online eğitim hakkında çok düşünüyorum. İşte doktora yeterlik sınavını verdim. O beni bayağı rahatlattı. Ya böyle hep diyordum ben bunu ama insan bazı şeyleri görüp deneyimleyince iyice daha iyi anlıyor ya hayatında. Çok klişe bir şey ama. Gerçekten üniversitelerin bir application olacağını düşünüyordum. Hı hı. Ve bunu görünce böyle daha da inanamıyorum ama sertifika programları Harvard, Cambridge tarzı okullar işte. Yani online bir durum örgün o okula gitmeye düşündürüyor insanı ama toplu yapılacak örneğin grup müziği hakkında konuşalım. İşte ben kendim basçı olduğum için öyle anlatayım. Evde olmak beni tek başıma müzik yapmaya daha fazla zorladı. Ve aslında bu kriz benim için bir fırsata dönüşmüş oldu. Çünkü biriktirdiğim müzikler vardı. Ve bunlarla ilgili her zaman eğitim almak istiyordum. Merakım vardı. İşte Udemy veya türevi platformlardan 9-10 tane ders satın aldım. Kendim bu süreçte deneme yanılma devam etmek zorundayım. Çünkü pandemiden dolayı gidip bir yerde toplu müzik evet, yapalım.
Udemy reklamı için Udemy 20 kodunu kullan. Şaka şaka.
Aşağı link bırakıyorum. Linke de bir tane makale tutuşturuyorum diye saçmalık.
Udemy bu arada dünyanın en büyük gerçekten üniversitesi olma yolunda ilerliyor bence de yani.
Ya ben abi çok mutluyum bununla ilgili. Merakım olan bir konu. Yani en azından bir şeyler biriktiriyordum. İşte mix mastering duyuyoruz bir şeyler oluyor ama tabii bununla ilgili elinizde işte bilgisayarınızda programlar bir şeyler ve altyapısı da olması lazım. Hepsi durur yaptırmıştım 2 yıl önce. Hepsi bir köşede duruyordu. Ya ben kendi açımdan anlatıyorum. Şu an tabii ki de yani Metallica'nın prodüktörü seviyesinde değilim. Sadece deniyorum. Mutluyum denediğim için. Ya bu süreci öyle sürekli geçirmek yani sanal alemim okulların dersleri olması ya sanal alemimi oraya çevirmek benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Bu dönemde sürekli Twitter'dır, Facebook'tur, işte Instagram zaten yok biliyorsunuz. Alkış geliyor. Yani oradan çıkıp başka bir ders alarak hayata devam etmek benim hoşuma gitti aslında. Yani bu benim hayatım açısından böyle oldu. Bu beni çok mutlu ediyor. Söylemek istediklerim bunlar. Evet. Arkada kedi bağırıyor. Ben benimkini de çağırayım mı? Beraber bağırsınlar.
Kedi seni aslında şey yaptı o sırada. Yani
aferin. Aynen. Özgür abi. Onu onayladı.
Efendim?
Aferin Özgür abime dedi yani.
Ya bir kimsene ya buradan.
Teşekkür ederim.
Allah Allah.
Ya şöyle ben de mesela bu komik bir şey anlatayım sizle ilgili. Size de söylemem daha. Oktay'a anlattım geçen. Şimdi Twitter'da böyle şeylerin arkadaşlarının beğendikleri de senin listene düşüyor. Şey ana sayfana düşüyor ya. Bir tane ne ya az bilinen bir şeyler falan gibi böyle bir sayfada Word'ün işte Word'ü açtığınız anda yazı karakterini Times New Roman ve 12 punto şeyini Sadece ikiniz beğenmişsiniz. Benim anasını
hatırlıyorum.
Abi işte bu yüzden. Çünkü yani o hareketi yapmayıp herhalde Times New Roman'ı 2000 kere açtığımda 2000 kere 12 punta ve Times New Roman'ı almışımdır. Yani bir kere yap değil mi bunu hayatında? Ya yani bir kere de çöz değil mi sorunu? Bununla ilgili çok güzel bir video vardı. Bazıları kendi sorunlarını, bazıları işte sorunu geçiştirir, bazıları da sorunun kendisini çözer gibi bir şeydi. Tam aynı değil. İzlediniz mi o video? Böyle eşekler var. Bir ahırdan çıkıyorlar. Çitin üzerinden bir sürü eşek atlıyor. Atlıyor. Bazıları çıkamıyor. Bir tanesi de kafasını burnuyla çiti indiriyor abi. Sorunu tamamen çözüyor. Yani biz oradan atlayan eşekleriz. 2000 kere niye 12 punta yapmaya çalışıyorsun orada? Ya yani kaybettiğim zaman var ya ömrüm kısalır hesapladığında. O yüzden güzel oldu. Onu görünce çok mutlu oldum. Hala denedim mi, uyguladım mı, pratiği geçirdim mi diye
sorun. Ama ben geçirdim sizden görüp.
Bilgisayar başında panik atak geçirenler bilir. Tez yazanlar bilir bunu. İşte bu.
Ben sizden görüp ayarladım. Sonra o sitenin böyle ilk postuna kadar gittim. Oradan vay ne sitelere girdim. Vay ne İngilizce bilmem nelerini indirdim falan yani. İşte.
Harika.
İşte sosyal medyanın da böyle bir güzelliği var yani.
Ya var güzel yanları olmaz mı? Tabii ki de var.
Yani. Yok ama ya o evet sosyallik bilmiyorum bir noktadan sonra da hani bir böyle şey evrelerinden geçtik ya bir abi tamam çok iyi dinlenelim falan dedik sonra bir lanet olsun yani çok yalıtıldık dedik sonra böyle yavaş yavaş çıkmaya başladık sanırım şimdi de şu noktadayız hani abi oluyormuş ya yalnız başına da hayat geçiyormuş falan gibi bir.
Tabii o şey o çünkü o tahta eksildi ya kafadan delirildi. Herkes deliliği kabul ediyor artık olabilir. Yani o atom bombası düşüyor. Sen o sırada su koymaya devam ediyorsun falan yani.
Ya evet.
Öyle bir şey oldu. Yani neyse konuşamadım. Devam et.
Şimdi bak şimdi aklıma geldi. Size şunu sorayım. Madem tezden mezden açıldı bu dertli şeylerden. Bu Word'de yaşadığınız en saçma sapan sinir katsayınızı arttıracak anınız ne oldu?
Ben anlatayım hemen. Yüksek lisans tezimi yazdım. Bitti. İşte okuldaki iki tane araştırma görevlisinden randevu aldım. Böyle mahkemeye çıkar gibi ya. Çok komik. İşte ilk duruşma güzel geçti. Saçmalıyorum. Abi gittim kontrol ediyorlar. Orada kadın da söyledi aslında. Yani işini yaptı. Doğru söyledi. Ben yazdım. İşte kontrol ediyorum. Satır aralıkları ne kadar? İşte puntolar bazı yerlerde değişiyor. İşte kes yapıştır yazı karakterinin değişik olmaması lazım. Bilmem nedir işte ne bileyim dipnot koyuyorum. Resim yazısı yazıyorum. İşte birinde 9 punto diğerinde 29 punto oluyor falan. İşler karışık yani. Hepsini de işte her üniversitenin kendine özgü bir tez yazma kılavuzu vardır. Ona göre yapmaya çalışıyorum. Ama işte şu çok büyük bir hata. Onu yazıp yazıp zaten sonra ben düzenlerim ya bunu gibi şey dünyanın en büyük hatası. Yani düzeni öğrenip öyle yazmak lazım. Az önceki anlattığım eşek videosuyla aynı. Öyle düşünelim yani. Geçici değil yani sorun tamamen ortadan kaldırmak lazım. Sonra çıktım. Ya yani onlar da çok tecrübeli. Baktı abisi tezde 65 sayfa falan. Sadece bir sayfada sol taraftaki başlangıç aralığı 1 santim kaymış. Sadece 4 satırımın. 4 satır içeride. Dedi ki bu olmaz dedi. Çıktığı bir daha dikkat edip al dedi. Abi ben tekrar okulun fotokopi bölümüne gittim. Onu düzelttim. Bir daha çıktı aldım. Sonra ilk aşamaya geçtik. Ardından o sabrı tez yazanlar bilir. Yani üniversite tezi değil ama yüksek lisans tezi. Siz de onu yazıyorsun. Sonuna geldiğinde bir çıta oluyor ve artık sabrın yok abi. Bak kalmıyor tamam mı? En son ben bunlarla uğraştım. Sonra bir yer buldum Ankara'da. Aradım dedim benim tezimi şablonu oturttum. Ben delireceğim dedim yoksa. Yine ben yapmadım yani. Ya yazıların hepsini ben yazdım. Araştırmaları ben yaptım. O kural ama yani çok sıkıldım yaparken. Ama gerçekten şöyle bir şey söylüyorum. Herkes bunu yapmak zorunda değil ama okuduğum tüm kitapları bakarken her zaman daha saygılı okudum. Çünkü abi gerçekten zor bir şey ya. Bir kitap yazmak gibi. Ve onun tüm kurallarını öğrenmek bir yerden çok güzel bir şey. Umarım doktora da aynı sabır bende olur ve devam edip yazabilirim. Yani şu anda yazıyorum bilgiler var da şablona yine oturtmadım. Demek ki hiçbir şey öğrenmemişim diye saçmalıyor. Benim böyle çok uzatmayayım yani.
Doğuş senin.
Ya ben de lisans tezimde yaşamıştım. Ya tabii lisans tezi, lisansın sonuncusunuz. Tamam 12 punto, işte 1,5 satır aralığı öğrendim ama yani Word'un kurdu değilim yani hala. Ve işte sayfa numarası istiyor. Allah'ım sayfa numarasını bir açıyorum. Kapaktan başlıyor sayfa numarası, tamam mı?
Abi evet. Evet.
Çıldıracağım, kafayı yiyeceğim. Kapak sayfa numarası işte 1 olarak başlıyor. İşte bakıyorum, ayarlamaya çalışıyorum falan filan. Bir de şey vardı. İşte kapakta yok. Atıyorum içindekiler ön söz bilmem ne roman rakamlarıyla yazman gerekiyor. Yazıya başladığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 konuya başladığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 oluyor falan filan. Evet. O tarz şeyler var. Ya çıldırıyorum, kafayı yiyorum artık. Ya da duvarları yumruklayacağım falan. Neyse bir arkadaşım dedi, Gülnehal buradan dinlerse onu da selam göndereyim. Gülnehal dedi ki, onun dedi kapağı dedi ayrı yaz. Roman rakam bölümlerini kopyala, başka bir Word yap. Yazmak istediğin bölümü başka bir Word dosyası yap. Onu birden başlat dedi. He dedi ama aşırı aydınlanarak. Tabii doğrusu bu mu? Hayır, doğrusu da bu değil. Bu bizim geliştirdiğimiz bir gerilla taktiği. Yani onu dediğim, istediğim şeyi yapmanın kesin bir yolu var. Bir de şeyler var ya, mesela kaynakça. Ya Word'e aslında o kaynakçayı ekleyebiliyorsun ve tak diye böyle tek tuşta o kaynakçayı yazabiliyorsun. Kaynakça kısmına, en sondaki kısmına da atabiliyorsun aslında. Tabii ki kullanıyor muyuz? Tabii.
Ya bu bir ders olmalı.
Bir ders olmalı.
Yani araştırma teknikleri ve
evet,
tamam tez yazım dersleri var
zaten. Dersler var ya, dersler.
Bir şey diyemem ama yani Microsoft Word, yani
Word'e giriş.
İşte müzisyen için nasıl Sibelius varsa müzikoloji okuyan biri için Word aynı şey abi. Bence yazı de yazıyorsun oraya, üzgünüm yani.
Bence de.
Ona ben göre yazmak lazım.
Yüksek lisans
buradan dersinde... Bill Gates'e sesleniyorum de saçmalıyor. Evet.
Yüksek lisans dersinde işte Okan Murat Hoca'ya ödev gönderirken mesela öyle bir iki şeyde kapağı ayrı gönderdim. Çünkü sayfa sayısını yazamadım. Sonra böyle derste isim vermeyerek aşırı rencide edici bir konuşma yapmıştı ve çok utanmıştım ve bilemiyordum. Ama şu an hala bak onun travmasıyla o şey kaydedilen sekmelerde YouTube'da bir tane sayfa numarası bilmem ne yapma diye bir video duruyor böyle bir dakikalık. Hala tam anlamıyla kafam basmıyor. Çünkü onu kesmelerini bilmem ne yap, onun şeyini falan abi, gerçekten dediğin gibi yani. Hani o yeni bir program öğreniyorsun.
Yeni bir dil aslında.
Ve o çok evet yeni bir dil. Yani onun çok böyle tıkır tıkır yazabiliyor olman lazım. Yoksa en gıcık kısmı o zaten. Bir de şey ya, atıyorum senin tezinin içinden bir şeyi bir dergiye göndereceksin. Hadi bakalım dergideki bambaşka bir düzen. Ya onun hepsini al bir daha şey yap falan. Sırf o üşengeçlikten gönderemezsin dergiye yani. O yüzden o şeyleri, kısa yolları falan bilmek
evet,
lazım.
Evet, kesinlikle.
Microsoft Word'un sunduğu anksiyetli müzik sohbetleri devam ediyor şu an.
Oğlum aslında Word bize sponsor olsaydı mesela belki bu eğitimi verirdi.
Ya Udemy, Udemy, Udemy versin. Bize 3-5 ders varsa ayarlar ya.
Udemy o abi bu arada.
Aa, doktora
ben gidiyorum ya.
Beni şu an vurun ya.
Seni vurduk. Artık ilişkimiz bitti. 41. bölüm yok.
Yani orası da ben herhalde şey için böyle Instagram'ı kapatınca bir sıkılma geldi diye gibi değil. Abi gerçekten çok güzel başka siteler var ya. Yani girip ders alabileceğin müthiş şeyler var. Ben öyle düşünüyorum yani.
Var tabii canım.
Keşfetmek lazım. Bu süreçte çok fazla şey keşfettim evet, yani. Kendi adıma öyle söyleyebilirim.
Peki müzik adına neler söylersiniz arkadaşlarım? Biraz da müzikten bahsedelim. Sizce...
Genel olarak mı?
Müzik iyi çocuk ama falan dedi. Yani ya müzik müziğe olan bakışınız nasıl gidiyor bu süreç içerisinde? Ne bileyim, bilemiyorum. Yani müzikle alakalı bir şeyler söyleyin işte ya.
Ya bu çok genel bir soru oldu ama.
Hayır ya, ya bu böyle bir şey değil. Hani önceden konuştuk yani şunları şunları konuşuruz diye. Yani.
Ama sen yine de bir sorsaydın da insanlar ne konuşacağımızı anlasaydın.
Nasıl bağlayacağımı bilemedim ya.
Bu dönemde müziğin gidişatıyla ilgili
evet,
diyorsun. Evet. Kim başlasın?
Özgür, işler güçler ne alemde abi? Yok değil mi?
Yani dışarıda tabii mümkün değil. Bir yani bazı etkinlikler oluyor. Çalan kişiler konser salonuna gidiyorlar. Orada işte videolarını çekiyorlar. Ardından program olarak insanlar bunları izliyor.
Aktif seyirciyle
hatta geçen
yapılan şeyler değil.
Geçen gün işte Garanti'nin sponsor olduğunda, Garanti BBVA'nın işte Adamlar konserini izledik. Berkan'la yakın arkadaş olduğumuz için. O bahsetmişti çalacağız falan diye. Hatta böyle programda güzel sorular var. Grup üyelerinin dinledikleri müzikler, hayatlarıyla ilgili, ilişkileriyle alakalı. O program çok hoşuma gitmişti. Onunla alakalı toplu çalımı örnek. Yani en güncel ondan haberim var. Ama şu an YouTube veya streaming platformlarına neler yükleniyor? Şu an gidişat nasıl? Onunla ilgili çok bir bilgim yok. Ama işte bir şeyler üretmek isteyen insanların hepsinin zaman bulup bunun üzerinde, yani benim açımdan kendi yapamadığım şeyleri yapmaya fırsat bulduğum bir zaman dilimi oldu.
Ya biraz şu da an sormak istediğim,
yani bu çok büyük bir şans tabii ki de, çünkü sonuç olarak
biraz da sormak istediğim kitle aslında şeydi, yani atıyorum hani belli bir popülerliğe ulaşmış insanların belki ne bileyim daha çok işte sermayeleri vardır ya da ne bileyim destekleyeni vardır, daha fazla göz önünde olmaları ihtimal. Ben biraz da şey tarafını sormuştum. Atıyorum hani bir barda çalan bar müzisyeni ya da ne bileyim düğün müzisyenliği gibi aktivitelerdeki müzisyenlerin durumu nasıl? O konulardan haberdar mısın?
O konularla ilgili hiç, yani haberdar olduğum hiç şeyler
şey olmadı.
Ya çok kötü şeyler duymuyorum. İyi şeyler de duymuyorum. Yani insanlar bir şekilde yaşayabilenin sesi çıkmıyor ve arkalarını dönüp devam ediyorlar. Tabii ki işte bu müzisyen sendikalarıyla alakalı çok konuştuk bunları. Yardım alabilenler var, alamayanlar. Büyük şehirde olanlar, ekonomik olarak tutunamayanlar evine köyüne geri dönüyor. Yani bu da acı bir gerçek. İşte 15 Mart'ta geri açılacağı söyleniyor. İşte turizmin hareketlenmesi gerektiği söyleniliyor. Bunların hepsi zaten insanlar bunu biliyordur ama süreç aynı şekilde devam ediyor. Az bir süreç değil. İşte geçen günlerde haber çıktı. İşte 32 yaşında bir müzisyen intihar etmiş. İşte iki çocuğu var falan. Böyle kötü haberler de var. Yani bunlar ekonomik tabanlı şeyler. Bildiğim şeyler genel gündemde olan bilgiler. Ekstra bir bilgim yok abi yani. Yani insanlar ne yapıyor? Birkaç müzisyen arkadaşınla konuşuyorsun. Onlar da yakın arkadaşların oluyor. Herkes süreci farklı geçiriyor. Anladığım kadarıyla yani.
Ben de şeyi çok görmeye başladım bu ara. Yani müzisyen arkadaşlarımın birçoğunun artık ekipmanlarını yavaştan elden çıkartmaya başladıklarını.
Çok acı bir şey abi işte. Bazı iyi müzisyenler var. Aman abi yapma diyor. İşte ben sana para yollayayım. Yani destek çıkmaya çalışan insanlar var. Ama işte bu yani dünyanın her yerinde zor abi. Yani sonuç olarak bu farklı bir süreç. Yani bir ülkede olup bir ülkede olmayan bir süreç değil ki. Tabii ki sosyal devlet dinamikleri çok farklı bununla ilgili. Çok konuştuk bunları önceki bölümlerde de. Yani bu süreç her yerde aynı şu an. Herkes evinde işte online ders durumları artıyordur. İşte online konser platformları artıyor. Online videolar yayınlanıyor. Müzisyenler işte bağışlarla ayakta kalmaya çalışıyor. İşte ne bileyim grup müziğini bir şekilde... Mesela geçen gün izledim 40 yıllık çok önemli bir işte caz grubu. Hep beraber çalınan bir müzik. Grup müziği. Herkes işte kendi evinde çalmış videosunu. Yellow Jackets'ın bir videosuydu. Çok severim ben. Herkes evinden yollamış. Güzelce kayıtlarını yapmış. Mixlenmiş. Hı hı. 4 tane pencere var. Birleştirmişler. Çalıyorlar. Yani buna döndü olay.
Evet. Müzik de artık değişime gidiyor yani. Müziğin grup müziği olsa bile hani farklı bir dinamikle üretim süreci en azından değişiyor. Belki sonuç.
Yani bilmiyorum, ben çok düşünemezdim işte insanlar online müzeleri geziyor.
Evet.
Yani görüyorlar. Bir yandan çok güzel bir şey.
Evet.
Ben bazı destekliyorum bunu.
Bazı müzeler kapattı ama şimdi. Ben geziyordum normalde işte de.
Bazıları da kapatmıştır. Ha işte.
Şeyi düşündüm şimdi.
Yani öyle. Sorunca. Benim gördüğüm durum müzisyenlerle alakalı, onlar da hoş.
Ha, Doğuş sen sorunca şey geldi aklıma. Mesela sokak, Eskişehir'de çok fazla sokak müziği oluyordu. Doktorlarda özellikle. Şimdi bizim işler birazcık işte açılınca birkaç gün gidiyoruz ofise. Şu anda hiçbirisini görmüyorum. Acaba bu şu an yasak mı? Yani sokakta müzik yapmak, bunu da bilmiyorum. Çünkü vapurda falan yasak bildiğim kadarıyla. Onlar ne yapıyor mesela şu anda? Hiçbir fikrim yok. Evet. Ama sen sorana kadar aklıma gelmemişti.
Ya şöyle bir eleştiri gelmişti. Ben insan değil miyim diye bir belgesel var. Görmüşsünüzdür. Evet. Türkiye'de müzisyen olmak isimli. Üçüncü ya da dördüncü bölüm yani. Tam emin değilim.
Dört yayınlandı.
Orada şey işte son bölümde şey diyordu. Yani evet devletten bir destek geldi pandemi açısından. Pandemi konserleri düzenlendi. İşte büyük isimler çıktı çalıştı ama bu ücret aldıkları ücret kendilerine ya da ekiplerinin içerisine kaldı. Yani bu ücret alt aşağıya doğru bir damlama sistemiyle akıtılmadı. Bu ücret neden işte vapur müzisyenlerine verilmedi? Lisanslılar mı bilmiyorum o vapur müzisyenleri ama hani bu tarz bir şey olabilirdi ya da sokak müzisyenlerine ya da ne bileyim bar da çalanlara, düğün müzisyenleri gibi kitlelere paylaştırılmadı. İşte burada da yine sosyal devletin aslında eksikliğine birazcık görüyor gibiyiz yani.
Evet ya hani bir yandan da ben şeyi düşünüyorum. Hakan Kurşun bölümünde de konuşmuştuk aslında. İkinci post olacak ama ben biraz şeyim o konuda. Ya bir dernek falan filan o kafalar tabii ki çok yararlı. Çok işte koruma altına alıyor bir yandan seni. Hı hı. Ama bir yandan da belki her sektörde böyledir bilmiyorum ama müzik sektörde yani bizim konservatuvarda gördüğümüz de şimdi objektif olmak lazım. Hani böyle süper bir ortam yok konservatuvarda. Tiyatrocularda falan da öyle bir ortam yok. Yani aslında tam aksine seni hani boynuz kulağa geçmesin diye hocaların öğrencisinden bilgi sakındığı ya da seninle aynı dönemdeki arkadaşlarının kadroyu alabilmek için seni daha aşağıya çektiği falan bir şeydeyiz yani konservatuardakiler ya da müzik sektöründe. Ben konservatuarı bildiğim için ondan deneyimlediğim şeyleri aktarabiliyorum. Özellikle bu bilgi sakınma ve hani seni bir şeylere dahil etmeyip o bilgileri kendine ya da işte bir yerde bir konser oluyor onu seninle paylaşmıyor ya da bir yerde bir kadro açılıyor onu sana söylemiyor. Yani böyle şeyler gördüğümüz için şimdi ben düşünüyorum bu müzisyenlerle birlikte örgütleneceksin ya sen. Yine o örgütlenme müzik adına ya da tamamen müzik sektöründekiler adına değil de yine o örgütlenmenin içerisinde sanki bireysel şeylere yatırım olacak bir noktadan sonra gibi bir algı var. Ön yargı belki de. Belki de öyle olmayacak. Bilmiyorum. Ama endişelerim arasında bu var mesela benim. Çünkü çok da hani biz de hep podcast'te de söylüyoruz ya onu. Bende de vardı mesela. Hani daha böyle üst tabakanın müziğini yapıyorsun falan gibi bir aşılama oluyor sana konservatuara. Batı müziği konservatuarına girdiğinde ve hani şey oluyorsun. Abi bu ya bu pop müzik de ne ya? Ya bu da arabesk falan oluyorsun. Halbuki öyle değil. Onu işte araştırdıkça görüyorsun. Ama aynı ortamın içerisindeyken böyle bir bakış açısı gelişmiyor sende. Şimdi yine bu bakış açısı gelişmemiş kişilerle bir örgütlenmeye gittiğin zaman bu sefer kendi içinde benim daha fazla para almam gerekir. Sen şurada atıyorum işte pavyonda çalıyorsun. Sen tabii ki daha az alacaksın gibi şeyler de olur mu acaba diye endişelerim var. Ve bu beni böyle endişeler, böyle ön yargılar diyelim. Sanki istendiği gibi işleyemez o örgütlenme gibi hissettiriyor.
Evet. Bu arada
bu zamana kadar örgütlenememesinin sebepleri evet, bunlar zaten.
Evet, yani müzik olarak evet. Tek bir yani,
sorunun cevabını içinde verdin sen zaten ya.
Yani tek bir çatı altında müzik yapıyoruz yani çünkü diye değil de işte tam Esin'in bahsettiği hikaye ya.
Yani
evet.
Yani müzik de böyle yapıldığı için ben çalar giderim abicim. Benim karnım doysun yeter diye ortaya da yani çok diğerlerini genellemeyeyim de öyle bir şey de var yani.
Evet.
Toplu düşünmek beraber o duyarlı bakmak durumu tabii ki yapan insanlar vardır ama sayısı çok az olduğunu düşünüyorum.
Ama
ya bir yandan
devam edesin. Sen dinleyelim.
Bir yandan işini ciddiyetle yapmak tabii ki süper bir şey. Okey, eğlence sektöründe çalıyorsun, olabilir. Barda çalıyorsun, tamam. Pavyonda çalıyorsun, tamam. Sokakta çalıyorsun ya da bir konser salonunda konser veriyorsun. Ya bu aslında hiç fark etmez. İşini iyi yapmak her yerde çalışır. Ama şimdi işini iyi yapmak demek, ya babam bana hep şey derdi, şu bir tartışma konusuydu. Yani bu tartışma dediğim kavga anlamında değil ya. Böyle bir zarf atardı. Derdi ki hadi bunu yorumla. İşte sen bir işletme sahibisin ya da işte bir üst düzey yöneticisin. İki tane eleman başvuruyor işe. Bir tanesi işini çok iyi yapıyor ama sosyal becerileri ve insanlarla ilişkileri çok iyi değil. Bir tanesinin de insanlarla ilişkileri çok iyi ama işinde diğeri kadar iyi değil. Hangisini işe alırsın derdi mesela. Ben bunu hayatım boyunca, ki babam bana bunu ortaokulda falan sordu, o zamandan beri böyle şeyim. Hakikaten bir işletmeci olsam abi hangisini acaba işe alırım falan diye hep düşünürüm. Şimdi düşünüyorum, bu örgütlenememenin bir sebebi belki müzisyenlerin evet işlerini iyi yapıyor. Tamam, hepsi de işinde iyi olsun. Ama özellikle grup müziği yapıyorsan bir grubun elemanı olma durumu pek çalışmıyor. Yine konservatuardan örnek verebilirim. Solist yetiştirdiği için genelde konservatuar daha solist donanımıyla mezun oluyorsun. Yani biraz daha işte orkestranın önünde çalan birisi gibi donatılıyorsun.
Öndeki insan.
Evet gibi. Ve hani bunu 10 yıl boyunca sana pompaladıkları için böyle lan oldum galiba falan gibi mezun olabilirsin tabii ki. İnsan psikolojisi yani.
Ama şimdi, yani bunu kırabilirsin Esin. İlla hayatın öyle gidecek gibi bir şey. Her şey insanın elinde yani.
Ama işte bak, bu bence babamın sorusu.
Yani bakış açını da değiştirebilirsin. Dediğin tanesi, doğru bu arada.
Evet, bunu işte iş olarak görürsen kendi işinde tabii ki solist donanımında olmalısın, solistsen. Ama öteki işte babamın dediği sosyal beceriler, sosyal ilişkiler artık senin mesleğinin dışında bir şey olmalı. Yani sen bir grupta çalıyorsan grupta çok iyi icracı olabilirsin. Ama bunun yanında bir grup elemanısın. Yani aslında ikisinin de çok dengeli olması lazım. Sanırım sahne işi yapanlar, işte hani alkışla çalışanlar diyelim, birazcık daha sanırım o şeyden eksik kalıyorlar. Hangisi iş, hangisi sosyallik, hani o biraz karışıyor. Ve böyle işte ego çatışmaları çıkıyor diye düşünüyorum. Ya ben de hiç öyle bir tip değilim. Siz de hiç öyle tipler değilsiniz. Ama öyle olan arkadaşlarımız da var yani. Bunu da inkar etmemek lazım. Evet. O yüzden örgütlenememenin sebebi de bu. Örgüte girmekten tedirgin olmanın sebebi de bu. Bilmiyorum.
Ama
endişelerim var yani.
Şöyle birkaç güzel şeyden bahsedebilirim belki. Bu Ankara'da oluşum içerisinde olan patronların ensesinde kültür sanat emekçileri dayanışma ağı var. Bu dayanışma işte birçok müzisyeni bir araya getirerek önce bir hani sıkıntılar neler, pandemi döneminde ve öncesinde görülen sıkıntılar nelerdi ve ortaya çıkacak şeyleri nasıl düzeltebiliriz, sıkıntıları diye kafa yoran bir dayanışma ağı. Yani işte kapısı herkese açık bir dayanışma. Bu yani müziğin hangi tarafından etkileşim içerisinde olursanız olun gidip içlerinde fikir ve görüşlerinizi belirtebileceğiniz bir ağ. İşte geçenlerde İl Kültür Müdürlüğü'ne gidip orada bir bildiri okuyacaklardı. Bir taleplerini duyuracaklardı. Tabii ki izin verilmedi buna. Ama onlar başka bir yerde yine yazılarını yayınlayarak hani en azından bir şekilde Kültür Sanat Bakanlığı'na ulaştırmaya çalışıyorlar şu anda. Hani sonuç verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama en azından birkaç iyi niyetli arkadaşımız tarafından oluşturulmuş bazı şeyler var. Yani bir grup kesimde bazı şeylerin farkında diyebiliriz. Pandemi en azından gözlerinin açılmasına fırsat oldu diyebiliriz. Bir de şeye belirtmek istiyorum. Normalde işte mesela Spotify sanatçılara pandemi döneminde şöyle bir şey sundu. Spotify üzerinden bağış alabileceksiniz ve aldığınız bağışları Spotify hiçbir şey kesmeyerek direkt sanatçılara aktaracak. Sanatçılara.
Bu sanatçı hesabında olan.
Evet. Aha, Spotify'da sanatçı hesabı olan kişiler için oluşturduğu bir hizmet. Bu zor pandemi dönemi koşulları için. Şuna dikkat ettim. Bir arkadaşım için oluştururken, bu aktif ederken bu özelliği. Normalde atıyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da Avrupa'da herhangi bir ülkede ya da dünyanın böyle farklı ülkelerinde, birçok ülkesinde olsaydık şöyle oluyordu işlem. Yaptığınız bağış devletin oluşturduğu işte müzisyenlere bağış gidecek bir büyük şeye aktarılıyor önce. Ne diyeyim? Fona. Büyük bir fona aktarılıyor. Ondan sonra bütün müzisyenlere eşit oranda dağıtılıyor. Türkiye'ye baktığım zaman tabii ki böyle bir fon olmadığı için her müzisyenin kendisine direkt hesabına iletiliyor. Sonradan fark ettim ki zaten bu ülkelerin daha önceden bu pandemi başlamasıyla beraber zaten destek yapmışlar. Bu fonlar zaten hazır. Bu fonları zaten varmış adamların. Bu fon kültür sanat emekçileri için kullanılmış. İşte Birleşik Arap Emirlikleri var, İsrail var, Amerika var, Avrupa'daki birçok ülke var. İşte Doğu Avrupa'dan Romanya gibi ülkelerin böyle fonları var. Türkiye'ye baktığımız zaman tabii ki böyle bir fon yok. Yani birinci olarak yani bir şey olsaydı eğer. Yani bu şey de olabilir. Mesela işte geçmiş dönemlerimizde çok acı terör saldırıları falan olduğu zaman ilk şey geri adım atanlar müzisyenler oluyor. Hani bugün eğlence olmaz, bugün hoş karşılanmaz gibisinden ilk olarak onlar sazlarını bırakıyorlar. Hani böyle bir fon olsaydı belki bugünlerde de o müzik emekçilerinin yövmeyelerinden fedakar etmek zorunda kalmadan bir fon karşılığında şeylerini karşılığını alabilirlerdi diye bir aklımdan geldi ve geçti böyle bir durum. Ha tabii ki.
Yani aslında.
Heh, söyle.
Ha pardon.
Şey diyecektim sadece Spotify'ın böyle bir oluşum oluşturması da çok toz pembe hayaller kurarak böyle aa ne kadar iyi ya Spotify hani vardır ya işte ne bileyim kutup ayıları öldüğü zaman işte atıyorum Netflix bir şey yapar hani bir kutup ayısı bilmem ne siparişi aa ne kadar güzel ne kadar duyarlı deriz ama orada aslında arkasındaki sebep bildiğimiz ekonomik sebeplerde ya Spotify'ınki de öyle aslında. Yani hiçbir ücret almadan müzisyenlere desteği full olarak sağlıyoruz falan fişman. Tamam ama yani o desteği yapabilmen için de senin bir Spotify hesabının olması lazım. Her bir hesap, her bir Spotify'a bir ücret falan fişman gibi böyle kirli yerlere gidiyor. Ama olsun yine de kötünün iyisi diyelim.
Ya evet tabii illaki bir yerden başlanacak ya da birileri bir şey yapacak şeyini de çok söylemek istemiyorum. Çok sanki bencil tınlıyor hani. Hı-hı. Birileri yapsın da bize de düşsün gibi. Demek istediğim o değil tabii Hı-hı. ki. Ama işte bazılarında o harekete geçme heyecanı, o işte enerji oluyor. Bazılarında olmuyor. Ama bu demek değildir ki tabii ki kimseye destek vermeyelim, biz kendi yolumuza bakalım falan değil.
Evet. Yani
sadece herkesin yaşadığı şey ya bu aslında hani müzik sektörü falan diyoruz ama o kadar bambaşka şeyler var ki yani bu podcast'te birilerini davet ederken filan benim de hep böyle aklımda bir şeyler çınlıyor. Ya yani mesela işte Roddy'lik var.
Evet.
Konser fotoğrafçılığı var. Solistler var. İşte davulcu var. Ne bileyim saksafoncu var. Enstrümancılar da başka. Evet. Başka yerlerde çalanlar var. Hani sadece böyle müzik sektörü deyince işte o şeyli ışıklı sahnelerde süper kostümlerle işte Zorlu'da bilmem nerede konser veren insanlar da gelmiyor.
Tabii Mahsun demişti ya hani Mahsun demişti ya abi sigara alan adam var pavyonda. Şimdi bunu eğlence ve müzik sektörünün içinde konumlandırman lazım. Bu adamın yerini de sağlama alman lazım. Sigaracı adam pavyon masasında birisinin sigara biterse diye işte 15 liralık sigara 20 liraya alan bir şey ama sonuçta orada bir hizmet var. Ya bu adamı bile düşünmek lazım aslında söz konusu olduğu zaman.
Evet. Yani Özgür sen bir gittin biz şunları evet. konuştuk.
Ya ben o sırada uyumuşum diyorum.
Sesin gelmiyor şu an mesela. Biz şunları konuştuk Doğuş'la. İşte müziğin aslında ne kadar farklı alanları oldu. Hı-hı. Ve bu Spotify'ın bağış hesapları falan filan gibi şeylerden bahsettik.
Bu bölümde böyle heyecanlı olsun. Geliyor mu sesin?
Geliyor.
Tamam süper. Abi bir kopukluk yaşıyorum. Bir sıkıntı var internette. Ondan çıkıp giriyor. Her an geri düşebilirim. Zaten böyle olması gerekiyor. Çünkü anksiyeteli müzik sohbetleri böyle bir şey. Anksiyete olması lazım diye.
Yok, sıkıntı yok.
Yani benim olduğum kısma kadar güzeldi. Yani sonra da çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Biz batırdık Özgür yani büyük ihtimal kimse dinlemeyecek.
Yok yok ya bu 40. bölüm abi.
O
yani. Ya çok çok farklı bakış açıları, çok ya bir yandan bu çok güzel aslında. Farklı fikirlerin olması, insanların değişik şeyler söylemesi. Hem kişiyi çok geliştirecek hem de bence bu mekanizmaların, bu yeni oluşumların içerisinde farklı karşı görüşlerin zaten bulunması gerekir. Yoksa herkes sana hak verirse ve alkışlarsa o
orada bir sıkıntı var. Orada bir sıkıntı var demek.
Evet, orada bir sıkıntı var. Bunu çok farklı mecralarda işte farklı siyasi şeylerde falan da görüyoruz yani. Yani bunun müziğe yansıması da başka alanlarda.
Wagner falan diyormuş. Wagner ve antisemitizm falan diyor böyle.
Bütünleşik sanat yapıtı.
Eyvah. Gesamtkunstwerk, evet.
Evet, bunlar travma.
Travma, evet. Ya, bu arada şeye de değinmek istiyorum. Şimdi canlı müzikte bir pandemiyle beraber bir yitiş söz konusu ya. Tabii doğal olarak gözler canlı olmayan müzik üretimine ve oranın getirilerine akıllar kayıyor. Yani kaydını düşünüyorum bazı müzisyenler tarafından. Bu nedir? İşte Spotify, Apple Music gibi platformlardan müzik sağlama ve artık müziğini oradan paraya döndürme ihtimal. Çünkü canlıdan artık öyle bir ihtimal yok. En azından şimdilik yok. Ve oranın böyle birazcık daha sağlam bir deniz oldu. Biraz daha dalgasız bir deniz oldu. Çünkü şu anda insanlar evlerinde olsalar bile aplikasyonlardan müzik dinleyip sonuç olarak birilerine tıklanma sağlamakta. Bu da bazı müzisyenleri o tarafa çekmekte olduğunu düşünüyorum. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Müzisyenin dinleyiciye olan bakış açısı gün geçtikçe sadece rakamlar, sayılar ve hatta tıklanma olarak, yani dinlenme değil de tıklanma gibi şeylere dönüşüyor ve tıklanmayı nasıl sağlarıma evriliyor mevzu. Burada da işte atıyorum Spotify'a giren yeni bir müzisyenseniz, size dinleme kazanmanız için yani Instagram'da 3-5 arkadaşın sizin story'nizi paylaşması hiçbir şey aslında. Yani hatta 100 kişi paylaşsa, 100 kişi de oradan sekse gelse, 200 kişi, yine hiçbir şey. Yani 1000'in altına rakam bile göstermiyor Spotify aslında. Nasıl dinlenme alacak? Doğal olarak aslında burada mevzu tamamen playlistlere girmek olarak şey oluyor. İşte insanlar Spotify üzerinden Spotify'ın veya diğer kullanıcıların oluşturduğu playlistleri kaydediyorlar ve bu playlistler işte belli aralıklarla güncelleniyor. Yeni müzisyenler ekleniyor. O hafta çıkanlar listeye alınıyor, konuluyor. İşte belli bir sırası var ya da belli bir sayısı var. Kimisinin yok. Bu playlistlerde yani daha önce like'lanan playlistler olduğu için atıyorum bir playlistin diyelim 12 bin takipçisi var. Ve işte atıyorum bu playlistin adı işte funk. Funk diyelim, tamam mı? Funk müzik yaptığını bulan müzikleri içine atıyor, güncel müzikleri. Ve 12 bin kişi de funk dinlemek isteyen, güncel funk müziği takip etmek isteyen 12 bin kişi bu playlisti sürekli çaldırıyor. Random olarak çaldırıyor ve yeni bazen bildiği, daha önce keşfettiği, bazen keşfetmediği, yakalayamadığı yeni müzikleri oradan keşfediyor. Ve böylece yeni müzisyenlerin dinlenmesi artıyor. Ama eğer o playlistteyse tabii ki. O playlistin içindeyse. Doğal olarak burada her sektörde olduğu gibi bir ticarileşme söz konusu. Playlistlerin işte sıra ve playliste alma satması müzisyenlere. Bu sefer müzisyen gidiyor playlist sahibine ulaşıyor. Diyor ki playlistinin şu kadarınca atıyorum 10. sırasından bana yer verir misin 2 haftalık. Tamam diyor kardeşim, 2 haftalık $50 mesela. Eğer sağlam bir şeyi olan, rakamı olan, sağlam takipçisi olan bir playlistte çok güzel fiyatlar var. Kimisi asıl mevzu bu playlistlerde bot olup olmadığı. İşte o zaman eğer botla yapılan dinlenmeleri Spotify fark ediyor. Bu sefer senin sahip olduğun dinlenmeleri senden geri topluyor. Buranın en garanti yöntemi ise Spotify'ın kendi playlistlerine girmek. Şarkını çıkartmadan önce bir başvuru yapıyorsun ki bu işte atıyorum şarkı çıkmadan bir hafta önce yapabiliyorsun bu başvuruyu. Bir başvuru yapıyorsun ve bu başvuruda Spotify editörlerine gönderiyorsun bu sefer şarkını. Ve eğer beğenilirse ve Spotify'ı da aktif olarak artist hesabını aktif olarak kullanıyorsan bu sefer Spotify'ın şeylerine giriyorsun, playlistlerine. Spotify'ın playlistleri en çok dinlen takipçileri olan. Çünkü insanlar Spotify'ın playlistlerine güveniyorlar daha çok. Daha kaliteli müziklere ulaşacağını düşündükleri için. Ve böylece Spotify editörlerinin elinde şekillenen bir müzik dağıtım endüstrisi ortaya çıkıyor. Hatta bununla ilgili de rapçilerin de çok büyük eleştirileri var. Hani işte Spotify'ın çok büyük bir playlisti Knockout işte yayınlandı. İşte alışveriş merkezlerine billboardlar falan çarptılar. O derece büyük. Ondan sonra işte bu playlistin editörü işte kimisine alıyor, kimisine almıyor. Kimisine işte vay onu sevdiği için alıyor, bunu böyle olduğu için almıyor gibi dedikodulara falan kadar gidiyor. Doğal olarak editörlerin elinde, kısaca söylemek istedim, editörlerin elinde kapana kısılmış bir sanatçı yı keşfettirme özelliği oluyor aslında. Yani bir nevi aslında Allah kahretsin başa dönüyoruz. Eskiden radyocular vardı ya hani bilmem ne radyoculara saat hediye edilirdi. Ya bizim işte şu çocuk yeni çıktı albümünü bir döndürsene falan. Radyoda duyuldu mu patlıyor çünkü. Aynı hesap yani Spotify'ın Knockout hesabına giren bir rapçinin patlamama ihtimali yok. Ve tabii ki bu da editörün elinde çok büyük bir güç, çok büyük bir koz oluyor. Bilmiyorum yani bu popüler müzikler içerisindeki endüstri yani ne hale dönüşecek bilmiyorum, karamsarım birazcık yani bayağı tekelleşmeye doğru gidiyoruz yani.
Tabii ya o editörü editör yapan işte o listeye girmek isteyen insanlar oluyor.
Hı hı.
O listeye girip aslında onları duyuran da editör oluyor. Hepsi birbirini besliyor yani. Evet. Yani bu iyi de bir kanal olabilir ama sen o kanala giremezsen bu senin başarısız olduğun anlamına da gelmez. Ama duyulamazsın. Evet. Tabii yani o hani en başta söylemiştim ya bir noktadan sonra aslında şeyler aynı, olaylar aynı. Şey çekirdek aynı, olaylar değişiyor.
Evet.
Sektör değişiyor, zemin değişiyor yani. Yoksa yaşanan şeyler hep aynı kalıyor. Evet ya bilmiyorum işte. Ya bu bundan kaçınılmaz. Bundan şikayet de edilemez. Öyle bir çağda değiliz. Hı
hı, evet.
Fakat yani bulaştığın zaman da nasıl çıkacaksın bu çarkın içerisinden? Bilmiyorum. Zor.
Yani,
zor mekanizma.
Yani bilmiyorum. Özellikle bu şeye ben çok seviniyordum. Müzik endüstrisinin, eski geleneksel müzik endüstrisinin yani yapım şirketleri ve işte bu prodüktörlerin egemenliğinde işte şey de vardır işte rockçıların, metalcilerin yani yıllarca sömürdüler. Ben artık umutluydum şey açısından yani en azından rapçiler bu sömürülmeyi yapmayacak çünkü görece birazcık daha bir nebze daha bağımsız bir müzik endüstrisi var. Hiç değilse bir aracı kurumla şarkılarını direkt bir platforma yükleyebiliyorlar. Önceden işte o şey ne diyeyim un kapanı modelinde bayağı zorlu şeyler vardı yani hani hatta bunun Hollywood modelleri var. Onlar çok daha pis hikayelerle dolu yani böyle. Biraz daha
lacivert.
Biraz daha umutluydum açıkçası. Daha özgürlükçü bir ortam olduğu gibi. Ya yani bu zaten bu çelişki hep oldu. Yani internet ilk çıktığı günden beri artık daha özgürleştiğimizle ya da daha özgürleşmediğimizin çatışması. İnsanların kafasında hep soru işaretiydi. Yani bilmiyorum birazcık umutluydum ama artık diyelim çünkü çark iyice hani aynısının lacivertine dönüyor yani birazcık da. Yani bilmiyorum yani bir parçanızı güzel inandığınız bir parçayı bazen tek kalemde Spotify'da hiçbir şarkı yayınlamadan direkt ilk şarkınızı direkt o listelere sokup direkt 70 bin, 80 bin hatta 100 bin milyonlar dinlemelerin olduğunu da gördüm. Bu tarz örnekler de var tamam çok karamsar yaklaşmıyorum. Yani adam tek şarkı yayınlamış. Şarkı çok iyi, aşırı iyi. Ve direkt işte tek şarkıdan direkt Spotify playlistlerine girmiş. Zaten patlamış gitmiş ona. Böyle örnekler de var. Ama işte atıyorum ne bileyim tam aksi örnekler de mevcut. Yani bunun karar mercisi kim ve hangi şartla oluyor? Onlar biraz şey. Ya ben Spotify'da işe mi girsem ya? Bak bu tarz şeyleri...
Aa, bir de yüz yüze değil ya.
Evet.
Aslında şey yapamıyorsun. Ya mail üzerinden. Ben şunu keşfettim. Birisiyle konuşmak istiyorsanız arkadaşlar, bu dinleyenler varsa, birisine ulaşmak istiyorsanız Twitter ve Instagram'dan yazmayı beklemeyin. Facebook'tan ekleyin. Facebook'tan size geri dönüyorlar. O kadar fazla kişiyle Facebook'tan iletişim kurdum ve tezle ilgili olarak da onun dışında işte konuk içinde, yani Facebook çok eskilerde kalmış falan filan gibi düşünüyoruz ama çok daha direkt. Çünkü orada gerçekten takip ediyorsan Facebook'u var adamın. Hani Twitter'dan takip ediyorsun, geçiyor, o akışta gidiyor ama Facebook hani çok öyle değil ya. Bilmiyorum, birazcık daha belki o eski bir şey tekken çok daha hani özel oluyor ya. Şimdi çok fazla şey var ve o şeyler gidiyor.
Evet.
Bilmiyorum ya. Acayip
şey. Facebook.
Ya Özgür gene gitti.
Evet.
Ben şöyle aklıma gelmişken bunu bu podcast'te yedirebilirim gibi düşünüyorum.
Gönder gelsin.
İki tane site keşfettim. Müzikle alakalı değil ama bizim takipçilerimizin duymasını isterim. Hı hı. Güzel iyilik hareketleri çünkü. Bir onları söyleyeyim.
Aha, aha, tabii.
Öyle kapatalım.
Olur.
Bunlardan bir tanesi iyilikkazansın.com.
Hı
hı. İyilikkazansın şöyle. İşte Trendyol, DNR, Migros, Sanal Market falan gibi birçok, şu anda pandemi olduğu için internetten alışveriş yapıyoruz,
evet,
ya. İyilik Kazansın sitesi üzerinden eğer bu alışveriş yapacağımız siteye girersek, sizin alışveriş yaptığınız meblağın bir kısmı yine İyilik Kazansın üzerinden seçtiğiniz işte Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı, Down Sendromlar Derneği falan gibi bir sürü, işte Koruncuk Vakfı falan, bir sürü vakıf var. O vakıflardan bir tanesini seçiyorsunuz ya da derneklerden. İyilik Kazansın atıyorum sizi Trendyol'a yönlendiriyor.
Hı hı.
Ve İyilik Kazansın'a Trendyol'un işte %5'lik bir bağış anlaşması var diyelim. Sen Trendyol'dan yine 30 liralık mı bir şey alacaksın? Alıyorsun onu ama aldığın 30 liranın işte %5'i ben işte Down Sendromlar Derneği'ni seçtim. Down Sendromlar Derneği'ne bağış olarak gidiyor.
Hmm, bunu yapmamız için alışverişi iyilik kazansın üzerinden mi yapmamız lazım? Yoksa hesapları, evet, birbirine bağlamamız gibi bir şey mi lazım?
Aplikasyon falan gibi bir şeyleri yok şu anda. Hı-hı. Hesap bağlanmıyor. Yani sen Trendyol'un aplikasyonundan bunu yapamıyorsun.
Hı-hı.
Ama iyilik kazansından Trendyol'a girdiğin zaman,
anladım,
otomatikman aslında iyilik kazansına bağış için Trendyol'dan alışveriş yapıyorsun.
Anladım, anladım.
Biri bu. Öteki de bu bir uygulama. Türkiye menşeli bir uygulama değil. Be My Eyes diye. Görme engellilerle gönüllüleri ne yapan? Karşılaştıran bir uygulama. Şöyle, pek çok farklı dil seçeneği var. İsterseniz sadece ana dilinizi seçebilirsiniz. İsterseniz 3-5 dil biliyorsanız bunların hepsini seçebilirsiniz. Şöyle işliyor. Görme engellilerle gönüllüler birbirine hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani eşleme falan gibi bir durum yok. Sadece işte ben mesela görme engelliyim ve o gün süt içeceğim ve sütümün son kullanma tarihini bilemiyorum.
Hı
hı. Ve bir şeye, gönüllüye ulaşıyorum. Diyorum ki, onlar bizi görüntülü arıyorlar. Diyor ki bu sütün son kullanma tarihini bana okur musun?
Hı hı.
Sen onu okuyorsun ve kapatıyorsun telefonu. Bugün sabah 8.30'da, ben 2-3 gün önce indirdim bu uygulamayı. Sabah 8.30'da telefon çaldı. Merhaba, günaydın. Bu kaç para söyler misiniz dedi birisi. Dedim 200 lira. Çok teşekkür ederim. İyi günler dedi.
Kapattım. Oha, çok güzelmiş.
Çok iyiymiş ya.
Be My Eyes. Bunu yani indirebilirsiniz ve aşırı güzel bir uygulama ve Türkiye Görme Engelleri Derneği'ne yazdım. Dedim ki özellikle pandemi sürecinde bu uygulamayı eğer bilmiyorsanız bence dernek üyelerinize söyleyin. Hı hı. Çünkü yani çok önemli bir uygulama bence ve çok, ya 2 saniye falan sürdü yani telefon konuşması. Hı hı. Ve ondan sonra şeyi düşündüm abi, para, anladın mı? Parayı birisine veriyorsun ve sen belki 5 lira zannederek veriyorsun. Seni dolandırabilirler yani. Hı hı. İşte telefonda sen yardımcı oluyorsun. Şahane bu uygulama. Hazır güzel dinleniyorken bu iki siteyi önereyim dedim. Belki güzel bir iyilik hareketinin parçası olmak ister yani dinleyenler.
Çok çok güzel. Çok güzel. Yani ben direkt hemen indiriyorum yani.
Ben de bu arada.
Aynen.
Teşekkür ederiz ya.
İşte böyle. Belki de yaparız abi ya. Bunu böyle şeylerin, podcastlerin sonunda denk gelirsek böyle sitelere. Hı hı. Hazır güzel gerçekten 3-5 kişi bile dinlese, onlar indirse bile şahane, evet, bir şey olur.
O zaman yani ki dinleyicilerimiz de böyle güzel iyilik hareketlerini bizle, evet, bize
paylaşsınlar.
Herhangi bir şeyden ulaştırabilirler yani.
Aynen öyle. O zaman 40. bölümün sonuna mı geldik?
Evet, ben kesinlikle sonuna geldim 40. Şu yaşadığım problemden
olsun Özgür. Biz senin de bizle aynı şeyleri düşündüğünü
tabii
biliyoruz.
Tabii ki de öyle ya. Ben hep oradaydı yani. İnternet bağlantım kesilse de gönlümüzün bağlantıları asla kesilmez deyip gongül diye böyle Neşet Ertaş giriyor.
O zaman hadi Özgür sen kapat.
Yok sen kapat. Abi nice bölümlerde görüşmek üzere.
O zaman
yani, o zaman hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Esen kalın. 1940.